Ayrım 3.
Ama radikaller arasında bile onun kuyusunu kazanlar vardı. Bu hizbin başını çeken de Fugor'du tabii. Öfkeci Fugor. Kuduruyordu Tessa. Bizim kadar başkalarının da yaşama hakkı yok muydu yani? Fugor'a karşı en ufak bir entrik olsun çevirmiş miydi bugüne kadar? Hayır. Hem niye çevirsin? Seçim bölgeleri ayrıydı. Meslekleri ayrıydı. Çıkarları ayrıydı. Kitapların adamıydı Fugor. Tessa ise bir aksiyon adamı. Peki öyleyse, niçin Fugor kalkıp da Tessa'nın yurtseverliğine leke sürmek istiyordu yani? Geçenlerde radikallerin bir grup toplantısında tutmuş, Tessa demişti, Münih'i savunuyor. Bu onun hakkıdır, istediğini savunabilir. Ama söylesin bana, bir Alman ajanı olan Grandel'i örtmek ve kendisine teslim ettiği belgeyi yok etmekle neyi savunmaktadır? Baktı ki olacak gibi değil, dokunaklı bir nutka girişti Tessa. Fransa'nın üstün çıkarlarını diplomatik sırların saklanmasına bağlayıp bitirdi. Alkışlanmasına alkışlandı ama milletvekillerinden birçoğu da Fugor'un sözlerine kulak kabartmaya başlamışlardı. Ve Grandel ile Tessa arasında bir işbirliği söylentisi yayılmaktaydı ortalığa. Küplere biniyordu Tessa ama bir türlü açıklayamıyordu kayıp belge meselesini. Nasıl açıklayabilirdi, nasıl anlatabilirdi Lucien hikayesini? Fugor da bindirdikçe bindiriyordu bu meseleye. Daladier meclisi feshedip yeni seçimlere gitmeyi teklif edince bütün milletvekilleri telaşlandılar. Gülünç bir fikirdi bu. Tessa derhal hesaplamıştı. Yeni bir seçim demek komünistlerle sağcıların bir kat daha kuvvetlenmesi ve radikallerin de en azından 50 sandalye kaybetmesi demekti. Kendi mezarını kendi kazmak denirdi buna. Ayrıca meclis katiyen kabul etmezdi böyle bir şeyi. Kim intihar etmek ister ki? İşte bu meselede sağcısı da solcusu da el ele verirdi hükümet teklifine karşı. Durup dururken niçin tehlikeye atsınlar yani sandalyelerini? Daladier ise seçimleri 1940'ta yapmak bizim için tam bir felaket olur diyordu. Şüphesiz ama çok vardı daha 1940'a. Şimdilik daha sarp bir mesele dikiliyordu karşılarına. Milletvekilleri mırın kırın etmeye başlamıştı. Seçmenlerinden çekiniyorlardı. İşçileri öfkelendirmek istemedikleri için yeni vergilere karşıydılar. Ne yapılabilirdi bu durumda? Düşüne düşüne sonunda buldu Tessa. Seçimi 2 yıl geri atmak. Bu oltaya takılmayacak balık yoktu işte. Kim istemezdi ki 2 yıl daha Palais Bourbon'da kalmayı? Böyle bir tedbir kabineye en az 1 yıl için sağlam bir çoğunluk sağlamaya yeterdi. Peki ya 1 yıl sonra ne olacaktı? Saçma bir soru. Neler olup bitmezdi kim bilir 1 yıl içinde. Yalnız bu Fugor'un da ağzını iyice kapatmak gerekiyordu artık. Ve Tessa Radikal Parti'nin kongresine güveniyordu bu iş için. En dik kafalıları bile yola getirebileceğini hesaplıyor ve şevkle hazırlanıyordu kongreye. Ateşli olduğu kadar da ustaca bir nutuk yazdı. Plutarkos'la Gambe'den söz etti nutukta, uçak sanayinin kusurlarına dokundu. Bir de Marne kahramanlarının hatırasını andı en dokunaklı sözlerle. İşin kaba yanını da ihmal etmedi tabii. Taşra komitelerine direktifler veriyor, kendine yatkın delegelerin yol masraflarını karşılıyor, madalyalar, tatiller vaat ediyordu. Ve Amelia. Şu suratını gören olsa korkar. Niçin tüketiyorsun böyle kendini dediği vakitte gönül okşayıcı bir sesle ne yapayım istiyorsun babon diyordu. Çocuklarımız terk etti bizi gitti. Tek vefalı dost olarak kala kala sadece Fransa kaldı elimde. 1 yıldan beri alabildiğine zayıflamıştı Amelia. Çok az yiyor ve hemen hemen hiç uyumuyordu. Ufacık bir hal almıştı. Bir çocuk derdiniz. Saçları ağarmış bir çocuk. Ve bakamıyordu bile karısına Tessa. Görür görmez bir acılık kaplıyordu içini. Nutkunu hazırlarken İncil'den bir parça almak istemişti. Job bölümüne takılıp kaldı. 2 sayfa okudu bir solukta. Kendi öz macerasını okur gibiydi. O da nesi var nesi yoksa kaybetmişti Job gibi. Bir geçimsizlik yuvası olup çıkmıştı evi. Çocukları tarafından terk edilmişti, karısı neredeyse ölecekti ve her önüne gelenin iftirasına uğruyordu işte. Hiç kimse anlamıyordu yalnız ve mutsuz olduğunu. Job'un tanrısı vardı hiç olmazsa. Oysa aydın bir kişiydi Tessa ve karısı gibi kör inançlar içinde yaşamak istemiyordu. Hiçbir avuntu, hiçbir mükafat yoktu ölümden sonra beklediği. Peki ama kim destek olacaktı kendisine bu durumda? Bir an düşündü ve buldu. Bir insan olmanın şuuru ve gururu destek olacaktı. Fugger de harıl harıl kongreye hazırlanmaktaydı. Siyasi hemşerilerinden kurulu bir hükümete karşı mecliste hücuma kalkmaktan nefret ediyordu. Sonuna kadar bağlıydı çünkü partisine. Jacobenlerin manevi oğullarıydı onun gözünde radikaller. Tessa bir sığıntıdan ibaretti onların arasında. Oysa kongrede partinin en iyi, en yürekli temsilcileri cumhuriyeti savunmak için can vermeye hazır, namuslu ve çalışkan taşralılar bir araya gelecekti. Ve Fugger işte orada meydana çıkaracaktı Grandel'in ihanetini, Tessa'nın ikiyüzlülüğünü ve Dalaider'in bundan böyle Condé Prensi'nden değil Robespierre'den ilham almasını isteyecekti. Kürsüden haykıracak, hürriyet sözünün bir fırtına koparıp hükümeti devireceğine kesinlikle imanı vardı Fugger'in. Radikaller diyecekti. Ya bu utanç verici taviz politikasından kesinlikle vazgeçerek Fransa'yı zafere ulaştıracak ya da halkın öfkesi önünde silinip gideceklerdir. Halkın öfkesi sözüyle ne demek istediği sorulduğu vakitte barikatlar, dostluk, barikatlar cevabını veriyordu hiç tereddüt etmeden. Marsilya'da yapılması gerekiyordu kongrenin. Hareketinden bir gün önce Fugger, Devrimci Araştırmalar Derneği'nin bir toplantısında bulunmuştu. Alt üst olmuş bir halde döndü toplantıdan. Dantoncular bir dizi belgenin doğruluğunu inkar ediyor ve Robespierre'i Danton duruşmasını el altından düzenlemiş olmakla suçluyorlardı. Fugger sonunda dayanamamış ve namuslu bir tarihçiyi oportunist olmakla itham etmişti. Bağırarak girdi eve. İnsan kör olursa bu derece olur. Ama Danton'un ahlaksızlığı hakkındaki koca konferansı sabırla dinleyen karısı Fugger nihayet susunca bir de benim derdimi bilsen diye sızlandı. Babacan bir gülüşle güldü Fugger. Güveler perdeleri mi yedi gene? Tombul karısının evin temiz ve rahat olmasından başka bir şey düşünmediğini bildiğinden söylemişti bunu. Ama Marie-Louise öfkeyle bulutlarda yaşıyorsun sen dedi ve her şeyi tek başıma benim yola koymam gerekiyor. Oğlan bir edepsizlik yapmış bir memurun kızıyla. Kızın ailesi Katolik. Kız şimdi çocuk düşürmek için para istiyor. Vermediği takdirde de olup biteni ailesine anlatacağını söylüyormuş. Birden hiddetlenip bağırmaya başladı Fugger. Bu kadarı fazla artık vallahi. Yo, alçaklık bu. Evlenir kızla, hiç anlamam. Veya birlikte oturur. Ama çocuk aldırmak katiyen olmaz. Ya peki evlenmek istemiyorsa oğlun? Sevmediğini söylüyor kızı. Başıma geldi bir kere, hata ettim işte diyor. Bu sözler üzerine oğlu Louis çıkmıştı yan odadan. Yüzü sivilce içinde bir delikanlıydı. Açık mavi bir ev ceketi vardı üzerinde. Kadın sesini andıran ince bir sesle ''Nefret ediyorum o kızdan'' diye haykırdı. ''Cadolazın biri, üstelik de yobaz. Babası Katolik olduğu için derhal rezalet çıkarabilir. Toleranslıyım der durursun. Bu mu senin toleransın?'' Yumuşamadı Fugger. Yo yo katiyen olmaz diye haykırmaya devam ederek dolaşmaya koyuldu salonda. Sonra birden odanın boş olduğunu fark etti. Karısıyla oğlu çoktan çıkmışlardı. Sustu ve bir soluk aldıktan sonra çalışma masasına oturdu. Marsilya Nutku'nun tezlerini son bir kere daha gözden geçirmek istiyordu. Ayaklarının ucuna basarak girmişti Marilius odaya. Çalışmaya dalmış olan kocasına baktı bir an ve ürkek bir sesle 2000 frankın var mı diye sordu. Louis için istemiyorum. Kendim için ucuz bir kürk buldum da. Eli böğründe kalmış bir çocuk gibi mırıldandı Fugger. Niye daha önce söylemedin bunu? Daha bugün Çek mültecileri için 3000 frank verdim. Ayın 20'sine kadar beklemen gerekecek şimdi. Marilius tutumlu bir kadındı aslında. Eski hesaplarını mevsim sonlarında tenzilatlı satışlardan alırdı hep. Masa örtüsü veya iskemle mi istiyor, en ucuzunu bulmak için mağaza mağaza dolaşmaktan yılmazdı. Ve hiçbir zaman sitem etmezdi kocasına, eve az para veriyor diye. Ama bu sefer o da dayanamadı. Kocasının inatçılığı bardağı taşırmıştı artık. Louise'e ihtiyacı olan 2000 frankı bulayım diye bu kürk hikayesini uydurmak için akla karayı seçmişti zaten. Bağırmaya başladı. Sanki her gün gırtlağına mı sarılıyorum ben senin para para diye. Mülteci takımını beslemek istiyorsan gayret et de biraz daha fazla kazan. Her önüme çıkan kocanız milletvekili. Hiçbir zaman parasız kalmazsınız. Ne güzel diyor bana. Hizmetçiden beterim ama ben. Dünyanın parasını kazanıyor bütün öteki milletvekilleri. Merak ediyorum doğrusu o Rosbespierre'in kaç para getirdiğini. Zıvanadan çıkmış gibiydi. Tepinmeye başladı Fugger. Yeter, kes sesini. Ne demeye geldiğini biliyor musun bu sözlerinin? Benim adım Tessa değil, anladın mı? Dediğin gibi olmaktansa süprüntücülük yaparım daha iyi. İçini bir usanç kaplayan Marie Louise yenilgiyi kabul edip çıktı odadan. Ve salonda volta atan oğluna yarından tezi yok gümüş takımlarını reyine koymayı vaat etti. Çeyiziydi o takımlar. Evlendiği günden beri ayrılmamıştı onlardan. Şimdi mutfağa oturmuş, parçaları birer birer sevgiyle okşayarak kutularına yerleştiriyordu. Bütün gece boyunca çalışma odasını arşınladı durdu Fugger. Herkesi suçluyordu. Oğlunu, Tessa'yı, Robespierre'e iftira eden tarihçiyi ve kendi kendine. Daha basit, daha temiz, daha ağırbaşlı olması gerekiyordu. Sonra çabucak elini yüzünü yıkadı, karma karışık bir hale gelmiş sakallarını tarayıp istasyona yollandı. Tessa da o sabah hareket etmek kararındaydı ama Daletier Bakanlar Kurulu'nu aniden toplantıya çağırmıştı. Marchand de kanun tasarısına itiraz ediyordu bankalar. Toplantı boyunca sıkıntıdan esneyen Tessa, Fugger ve dostlarının toparlayabilecekleri oy sayısını hesaplamaya çalıştı. Valizlerini almak için eve döndüğünde kendisini bekleyen bir yabancı buldu. "Hiç vaktim yok," diye tersledi adamı. ''Son derece önemli bir iş için sadece 5 dakika rica ediyorum bakan bey,'' diyordu adam. Ama karşısındakini şikayette bulunmak için gelmiş bir memur sanan Tessa'nın laf anlayacak hali yoktu. Adam bunun üzerine ''Öyleyse sizi Marsilya'da rahatsız etmeme müsaade buyurun,'' dedi. Ancak o vakit kimliğini sordu adamın, delege olduğunu ve kongre için geldiğini öğrenince de birdenbire güler yüz kesilip yabancıyı çalışma odasına aldı. Delege kartını çıkardı adam. Horrin bölgesinden Kolmar grubu delegesi Weiss. Tam bir taşralıydı her haliyle. Kolalı yakası, çizgili pantolonu, yeleğine asılı altın zinciriyle. Alsaslı söyleyişiyle konuşuyordu. Kolmarlı radikaller halk cephesine öteden beri muhalif olmuşlardır ve sizi partimizin gerçek başkanı olarak görüyoruz bakan bey. Fugger'in kongrede bir konuşma yapmak kararında olduğunu öğrenince doğrusu çok öfkelendik ve ''Unutmayın ki Fugger partinin en eski üyelerinden biridir ve ne kadar hatalı olursa olsun kendi fikirlerini savunmakta hakkı olsa gerektir.'' Kolmar radikalleri Fugger'in maskeli bir komünist olduğunu ve Moskova'dan emir aldığını bilmektedirler. Kiliseye karşı giriştiği aşırı hücumlarla Fugger Alsas'ın ana yurttan kopmasına çalışmaktadır. Besançon'da bir silah fabrikasını işgal altında tutan grevci işçileri boşaltmak isteyen polise engel olmuş ve bu hareketiyle milli savunmamızı sabote etmiştir. Almanya'dan kaçan mültecilere tavsiye mektupları vererek Almanya ile aramızın açılmasına çalışmıştır. Ve nihayet küçük bir kızın ırzına geçmekten sanık Larikat isimli bir tutukluyu rüşvet karşılığında serbest bıraktırmıştır. Kuru ve monoton bir sesle konuşuyordu Weiss. Bir ithamname okur gibiydi. Dünyanın iki yüzlülüğünü fethetmiş bir çocuğun öfkesi okunuyordu mavi gözlerinde. Laruka adı geçer geçmez gülümsemişti Tessa. İyi biliyordu bu hikayeyi. Laruka'nın annesinin gözyaşları karşısında merhamete gelen Fugger avukata başvurmuş ama işin aslını öğrenince de böyle adamları savunmak mı diye haykırmıştı. Bunların kafasını kopartmak azdır bile. Gene de yakayı kurtarmıştı Laruka. Küçük kızın ailesine hatırı sayılır bir rüşvet vermişti annesi. Bunun üzerine de aile kızlarının bir masuma iftirada bulunduğunu beyan etmişti. Tabii Tessa bütün bunları Weiss'a anlatmaktan dikkatle sakındı ve ''Peki niyetiniz nedir?'' diye sormakla yetindi. ''Fugger'ın söz almasına müsaade etmeyeceğiz. Partimizin geleneğine uymaz ama bu. Fikir hürriyeti. Caniler için söz konusu olamaz.'' Bir an sustu Tessa, sonra gülümseyerek Sizleri anlıyorum dedi. Bütün umudumuz siz gençlerdedir. Ama bence bu kadar sertliğe lüzum yok. Yo yo, hareket tarzınızı değiştirmenizi istemiyorum sizden. Böyle bir hak görmem kendimde. Vicdanınızın sesini dinleyiniz ve ona göre hareket ediniz derim, o kadar. Yeniden görüşürüz Marsilya'da. Oraya varır varmaz dostum Bilal'le temasa geçin. 60 yaşındadır ama gene de gençtir o ve tıpkı sizin gibi düşünür. Kendisinden yardım isteyebilirsiniz. Vals gittikten sonra hizmetçi kadına valizlerini indirmesini söyledi Tessa. Kendisi de vedalaşmak üzere Amelia'nın yanına girdi. İpincecik dudaklarını güçlükle kımıldatarak tesbih çekmekteydi karısı. Yatağına uzanmıştı, alabildiğine soluktu. Tessa binbir ihtimamla öptü onu. Hoşça kal Bonbon dedi, çabucak iyileşmeye bak. Bana da şans dile. Bir zafer daha kazanmış olarak döneceğim, göreceksin. Hele bir ağzını açsın düşmanlarım, bak ne hale girecekler. 19. Fransa'nın Chicago'su denirdi Marsilya'ya. Limanı, gangsterleri, beyaz kadın ve beyaz zehir tüccarları, pezevenkleri, kaçakçıları, her renk ve cinsten serserilerin kaynaştığı bir mikrop yuvasından farksızdı. Revolverden bombardıman uçağına kadar her türlü silah alıcı ve komisyoncularına, Brutel'in ajanlarına, İspanya'nın felaketi sayesinde semirmiş iş adamlarına da orada rastlayabilirdiniz. Sık sık cesetler görülürdü şehirde. Gangsterlerin bir haini veya bir gevezeyi daha temizledikleri anlaşılırdı. Sıra sıra randevu evleri diziliydi Vieux-Port'un dar sokaklarında. Seyyahları, memurları, tüccarları, denizcileri beklerdi yarı çıplak kadınlar. Ve insan kendini tutup da yoluna devam etmek isterse başından şapkası çekilip alınarak küfürlerle uğurlanırdı. Seçim kampanyalarını düzenleyen, grevleri kıran, hafiye ve casusları saklayıp ele verenler de hep bu takımdı. Seçim arifesinde birdenbire semirirdi gangsterler. Kendilerine karşı cömertlik etmeyen adayın vay başına gelene. Kiralık serseriler hatip döver, afiş yırtar, toplantı dağıtırdı. İki çete halindeydiler. Sokur Le Petit'in başında bulunduğu birinci çete belediyeye hizmet ederdi. Daha doğrusu belediye meclisinin sosyalist çoğunluğuna. Yakın zamanlara kadar sadece esrar ticaretiyle uğraşan Le Petit, şimdi övünerek ben diyordu silahlanmadan yanayım. İkinci çete ise Brutel'e çalışırdı. Labro vardı başında ve Labro Brezilyalı bir iş adamını öldürmekle işe başlamıştı. Bir çeteden öbürüne durmaksızın transfer ederdi gangsterler. Ve bu çetelerden birinin yardım veya himayesi olmaksızın Canebière'de bir kahve açmak da meclise adaylığını koymak kadar tehlikeliydi. Radikal Parti Kongresi'nin Marsilya'da toplanacağı haberi gangsterler arasında müthiş bir heyecan yaratmıştı. Para geliyordu. Nitekim bütün bu ihtimalleri inceden inceye ölçüp biçen Tessa'nın dostu Bilier, Lebro'ya başvurdu. Toptancı bir kahve tüccarı olan Bilier, namuslu bir adam olarak tanırdı Lebro'yu. Herhangi bir taşkınlığı önlemek için daima ona başvurmuştu bugüne kadar. Ve kongre toplantılarında düzenin sağlanması da gene ondan rica edilecekti. Bunun sonucu olarak 200 kadar pezevenk ve kaçakçı, kimisi davetli, kimisi de basın temsilcisi olarak giriş kartı aldı. Fugger'ın önceden hazırlamış olduğu durumu bozmasını önleyecek bütün tedbirler düşünülmüştü. Büyük salona girdiği vakit şaşkına döndü Fugger. Kongrelerde orta yaşlı, çoğu sakallı, kalın ve dik boyunlu taşralıları, dükkancıları, noterleri, çiftçileri, hattatları, gezegen satıcıları, zanaat erbabını, kısacası dikkati ilk bakışta çekmeyen orta halli Fransa'yı görmeye alışmıştı o. Ama o pek sevdiği sakallar, sportif yapılı, kalın adaleli, dar alınlı, parlak düz saçlı delikanlıların arasında kaybolup gitmişti bu sefer. Bunların bazıları davetli olarak orada bulunuyordu. Lebron'un askerleriydi bunlar. Ötekilerse Tessa'nın siyasi dindaşları tarafından satılık vicdanlılar arasından derlenmiş seçmelerdi. Delege olarak gelmişlerdi buraya ve kendilerine de Genç Radikaller ismini takmışlardı. Bunların çoğu daha düne kadar faşist derneklerin müşterileriydiler. Çabuk ve kısa yoldan iktidara gelmek perspektifiyle büyülenmişlerdi. Evet ama Brutel'in hükümet darbesini beklemek gerekiyordu. Oysa burada bir bedava seyahat, bir nişan veya en azından birkaç banknot kazanmak mümkündü. İşçilere ve Yahudilere karşı ateş püskürüyorlar, otoriter bir cumhuriyet talep ediyorlar, Mussolini'nin realizmine ve Hitler'in cesaretine olan hayranlıklarını gürültülü bir coşkunlukla açıklayarak salonda dolaşıyor, şakalaşıyor, esniyor, boğuşuyorlardı. Bir maç sırasındaki tribünlerden farksızdı kongre salonu. Müthiş bir alkış tufanıyla karşılandı Daladier. Sakallılar, genç radikaller ve pezevenkler, yaşasın barış diye haykırıyorlardı hep bir ağızdan. Hiç kimse gidip de cephede dövüşmek istemiyordu. Ve askerlik çağındaki delikanlılar, kendilerini savaştan kurtarmış olan bu dik kafalı, tepeden bakışlı ufak tefek adamı canı gönülden alkışlamaktaydılar. Ötekilerse Fransa'nın kahramanı yurttaş Edouard Daladier'in parti yoldaşları olduğunu düşünerek gururlanmaktaydılar. Ve Tessa için kudurmaktaydı. Gene Daladier topluyordu işte bütün parsayı. Ama işin ucunda Daladier bir sembolden başka bir şey değildi. Kavramıyor değildi bunu Tessa. Onu alkışlamakla beni de alkışlamış oluyorlar dedi kendi kendine ve o da alkışladı. Gürüldeyen bir sesle konuşuyordu Daladier. Uzun bir çığlığı andırıyordu Nutku. Bütün zayıf karakterli insanlar gibi o da kararlı ve sarsılmaz görünmek istiyordu. Kuvvetini öne sürmekteydi durmadan. Ben dedim, ben istiyorum, ben müsaade etmeyeceğim. Sesinde zaman zaman öğrencilerin maskarası haline gelmiş ama kaderin kendini Napolyon rolüne zorladığı zavallı bir öğretmenin titreyişi seziliyordu. Birden haykırdı. Teslim olmaktan söz edilmesini yasaklıyorum. Bir teslim oluş değildi Münih. Ayaklarının ucuna basarak yükselmiş, başını hafifçe yana eğmiş, iki parmağını da yeleğinin düğmeleri arasına sokmuştu bunu söylerken. Zaferi kan akıtmadan kazanmış bir Napolyon sanıyordu belki de gerçekten kendini. Bir alkış tufanı daha koptu salonda.